Ayrım 17. İzmir'in içinde Samim Kocagöz. Sayfa 190. Çayları içtik bitirdik. Tam kalkacağımız sırada Uğur'un aklına geldi. Borcumuz. Suli seyrek dişlerini gösterdi. Hiç gözünüzün yaşına bakmayacağım Uğur Beyciğim. İç dış 10 adet lastik için 4000 liranızı alacağım. Vay, bu soygunculuk be. Doğru, adı üstünde beyim, kara borsa. Size karşı yine de insaflı davrandım. Geçerli fiyattan lastik başına 150 lira fazla istiyorum ki bana pek bir şey kalmaz. Rasim Bey de zarar eder. Peki, Rasim Bey de kim oluyor? Sizin Zehra ablanızın kocası diye söze karıştım. Uğur şöyle bir düşündü. Ha, şu iş diye söylendi. Sonra Suli Bey'e döndü. Üstümde bu para yok. Şimdi ayıp ettin Uğur Beyciğim. Ne zaman istersen gelir bir çayımızı daha içersin. Hem uzun zamandan beri arabanız askıdaymış. Yeniden elden geçmesi gerekebilir. Parça, yedek parça ister. Biliyorsunuz hükümetimiz ithalatı kıstı. Eski arabaları parçalayıp yenicelerini yürütmeye çalışıyoruz. Yoksa şu sıra oto yedek parçacılığı nasıl yürür? Aklınıza bir şey gelmesin. Lastiklerin yenisini de tahsisten sırası gelip de resmi yoldan alanların elinden alıp buluyoruz. Hani kendilerine lastik gerekmeyenlerden? Haydi canım, beni, bizi enayi yerine koyma. Kim bilir ne dolaplar döndürüyorsunuzdur. İyi ki seni amcam şirketten uzaklaştırdı böyle bir iş bulup. Yoksa şirketi dolandırmaya kalkardın. Uğur'un bu hakarete benzer sözlerini Suli Bey kahkahalarla gülerek karşıladı. Zamandan, fırsatlardan yararlanmasını bilmeli Uğur Beyciğim. Ticaret dediğim budur. Allah hükümetimize zeval vermesin. Suli'nin sözü dikkatimi çekti, sordum. Benim bildiğim bu söz Allah devletimize, milletimize zeval vermesin biçimindedir. Sen hükümetimize zeval vermesin diyorsun. Herif antika mı antikaydı ha, esprisi de yerindeydi. Haklısınız Emre Bey, ne var ki sözün o biçimi yanlıştır. Millete, devlete pek kolay kolay bir şeycikler olmaz da hükümetler çok çabuk zeval bulur. Şimdilik biz bu hükümetten memnun olduğumuza göre. Uğur, elbette memnunuz ya bu hükümetten diye kahkahayı bastı. Bir lastiği 400 liraya kazıkladıktan sonra... Suli Bey güle koltuklaya bizi kapıya dek geçirdi. Bu kez Fevzi Paşa bulvarına çıktık sokağın öteki ucundan. Uğur, amma da ağzı kalabalık herifin biriymiş be diye söylendi. Sizin Zehra ablanızın hatırına bu işe kondu. Allah bilir hastanede yatan Zehra'nın kocası, hani dükkanın sahibi görünen fukaranın bu lastik işinden, kara borsasından haberi yoktur. Doğrusun Emre. Gülseren'e ağzını sıkı tutması için söylerim ya, üst yakasını unuturum. Sen unutma söyle, Zehra ablamızın hakkını bal gibi yer bu adam. Gülseren Hidayet Bey amcamızın kulağına üflesin. Bu sözleri ederken Uğur bir taksi çevirdi. Haydi bize gidelim, başka bir işin yoksa. Bu lastik işi iyice heyecanlı oldu. Bizimkileri takarken pompa basarız, antrenman yerine geçer. Gülseren de sevinecek lastiklere. Senin ehliyet işini de şu günlerde bitirelim. Taksiye girdik, bir süre konuşmadık. Uğur dayanamadı, keyifli keyifli şoföre sordu. Lastiklerinden ne haber arkadaşım? Şoför orta yaşlı bir adamdı, içini çekerek karşılık verdi. Sorma beyim, dört bir yakasından mum yanıyor hepsinin, yama üstüne yama. Tahsisten ne haber? Umudumu kestim, aylardır bekliyorum, galiba bizim külüstünü kısağa çekeceğiz. Yok canım, umudunu kesme. Bak bugün bize piyango çıktı. Sıramız gelmiş, lastikleri aldık, eve yolladık. Çok beklediniz mi? Doğrusu unuttum gitti, bir yıl oldu galiba. Eyvahlar olsun, ben battım öylesi diye söylendi şoför. Uğur şöyle bir doğrulup sonra arkasına yaslandı. İyilik damarı tutuverirdi bazen. İster misin şoföre, git ulan benden bir selam söyle Suli Ergelesi'ne der mi derdi. Ne var ki bu kez kendisini tuttu. İkinci kısım. Gülseren'in arabasını yepyeni lastikleriyle getirmişti İsmail. Ama Uğur'un arabasının yürümesi çok zordu. Ne aküsü kalmıştı ne de kayışlarında iş. Üstelik motoru, frenleri elden geçmek istiyordu. Bu işleri Uğur hemen İsmail'e havale etti. O da 2 gün içinde arabayı yoluna koyacağına ilişkin söz verdi. Arabanın anahtarını aldı. Tamirciye de Hamdi Bey'in arabasıyla çekeceklerdi Uğur'un arabasını. Hamdi Bey'in şoförü yardım edecekti bu işlere. Gülseren lastikleri yeni takılmış arabasının dört bir yakasında sevinçle dönüyordu. Sonra garajdan bahçeye, bahçeden apartmanın alt katına geçtik. Asansör de aklıma geldi. Gülseren size güzel bir çay yapayım derken. Unutma Uğur, yarın saat tam 9'da Gülseren'in arabasını alıp şirketin önünde olacaksın. Karşı yakaya gideceğiz. Tenise mi? Hayır, Cahit Demiroğlu arkadaşımızı evinden almaya. Yürümeye başladı ama vapura filan binemez. Onu şirkete getirmemiz gerek. Mimarla toplantımız var fabrika için. Öğleden sonra yine karşı yakaya geçeriz. Hem Cahit'i evine bırakırız hem de tenis oynarız. Öğleden sonra giderken Gülseren'i de alırız. Tamam oldu diye karşılık verdi Uğur. Sonra Gülseren'e döndü. Ya bu adam eniştemiz oldu diye bizim dümenimizi de eline aldı. Gülseren kahkahayı bastı. Asansörden çıkmış evin kapısına yönelmişti. Kapı kendiliğinden açıldı. Ahter Hanım bizi kapının arkasına çekti. Aman çocuklar, salonda o eski dostumuz var. Babanız neredeyse sıkıntıdan çatlayacak. Bir şeyler yapıp kurtarın. Uğur, ben bilirim bu işleri. Karışmam da. Değişip gideceğim. Yemeğe de yokum diye koridorda yürüdü gitti. Annesi Gülseren'e sordu. Nesi var bunun? Bilirsin ki anne, babam birileriyle tartışmaya girişti mi Uğur karışmak istemez. Sonra bu akşam için Nazlı'ya sözü de var. Ha, bak buna sevindim. Nazlı'yla kaynaştılar demek. Elbette, onun için ağabeyime geldin gittin nerelerdeydin gibi söz etme bundan sonra. Nazlı'nın annesini hemen bir çaya çağırayım öyleyse. Acele etme anneciğim, ben sana sırasını söylerim. Peki siz şimdi bu babanıza bir bakın bakalım. Salona girdik. Hamdi Bey bir koltuğa oturmuş, önünde viski bardağı, öfkeli öfkeli gözlüklerinin camını siliyordu. Karşısında da şişman, ablak suratlı, kabak kafalı bir adam vardı. Adam viskisini elinde tutuyordu. Hamdi Bey bizi görünce sevindi. Vay Gülseren kızım, neredeydiniz? Aşağıda bahçedeydik baba. Bu havada bahçede işiniz de. Söze ben karıştım. Gülseren'in arabasına tahsisten lastik çıktı da taktıralım diye uğraştık. Aman oğlum Emre, benim arabaya tahsis yok mu? Dilekçe numarasını verin de bir soruşturayım. Olur, yarın şirkette bana hatırlat. Gider Sulhi'den kayınpedere de lastik alırım diye geçti aklımdan. Şişman adamı kulüpte ara sıra görmüşlüğüm vardı, selamlaştık. O pişkin bir sesle sitem etti. Kızımızın nişan törenine bizi de çağırmak aklına gelmedi değil mi Hamdi? Canım, nişanı ailecek aramızda yapıverdik, düğüne gelirsin. Düğün ne zaman? Biz kız eviyiz, hazırlanacağız. 3-4 ay sonra Haziran'da filan yaparız düğünü kısmet olursa. Hayırlısı olsun. Hizmetçi Gülseren de bana çay getirdi. Yanında çörekler vardı. Hamdi Bey suratını buruşturarak bana sordu. Biraz viski içmez miydin Emre? Onun bu soruyu niçin suratını buruşturarak sorduğunu biliyordum. Kendisi viskiyi zor da içer görünüyordu. Karşısındakini ağırlıyordu güya. Teşekkür ettim. Hamdi Bey sözüne devam etti. Sadi Bey benim eski okul arkadaşımdır. Ufak tefek ithal işleri yapar, daha doğrusu yapardı. Kıvıramamış, sermayeyi kediye yüklemiş, iflas edecekmiş. Yahu Menderes gibi bir başbakanın devri saltanatında ithalatçı olacaksın da iflas edeceksin. Bu düpedüz budalalıktır, beceriksizliktir, ne diyeyim? Sadi Bey kalktı oturdu. Kardeşim Hamdi, şakayı bırak, sana işin iç yüzünü açık açık anlattım. Bir daha başını ağrıtacak değilim, vaktini de almayayım. Son olarak soruyorum. Biliyorsun elimde 5 kat apartmanım var. Bunu ipotek edip bankalara, şuna buna karşı ticari itibarımı zedelemek istemiyorum. İstersen sana gizlice, koşullu olarak bu binanın satış vaadini noterden vereyim. Ödeyemezsem sat binayı, tamam mı? Bana 200 bin liracık ver. Bir şans tanı ya. Bak kimseler duymasın diye şirkete bile gelmedim de evine geldim. Hamdi Bey sıkıntılı sıkıntılı iki yakasına bakındı. Nasıl inandırayım bilmem ki diye söylendi. Serbest param yok. Hepsi bağlı yatırımda. Canım, bu sözleri biliriz, tereciye tere satma. Elini yeleğinin cebine soksan bu parayı çıkarırsın. İnanmıyorsun. İşte sor, kendisi burada. Damadımla oğluma bir plastik fabrikası kuruyoruz. Büyük yatırım yapıyoruz. Sadi Bey bir dikişte kalan bardaktaki viskisini içti, ayağa kalktı. Anlaşıldı, haydi hoşça kal, rahatsız ettim. Hamdi Bey şöyle bir doğrulur gibi yaptı. Büyük bir yükten kurtulduğuna sevinmişti. Estağfurullah, elimden gelseydi bir şeyler yapardım diye söylendi. Sonra bana emre olup Sadi Bey kardeşimi geçir buyruğunu verdi. Adamın arkasından yürüdüm. Tam kapıdan çıkarken birdenbire durdu Sadi Bey, döndü. Hani Hamdi, kahrımdan ölsem cenazemi bile kaldırmazsın değil mi diye öfkeyle bağırdı. Hamdi Bey bir kahkaha attı. Mason musun? Çok şükür ben Müslüman bir adamım. Niye mason olacakmışım? Tavsiye ederim, mason ol. Bizim Hidayet mason biraderleriyle birlikte ölen bütün masonların cenazesini kaldırıyorlar. Hem mason olursan dört bir yakadan başına kredi yağar. Pirimiz, üstadımız, başbakanımızın müsteşarı. Sen mason musun? Hayır, işlerin yürümesi için aileden bir kişinin mason olması yeter. Ben de senin gibi Müslüman adamım. Allah kabul etsin diye söylenerek Sadi Bey koridora yürüdü. Kapının arkasında paltosunu giymesine yardım ettim. Teşekkür etti, elimi sıktı, çıktı gitti. Salona döndüğümde Hamdi Bey'i ancak kendisine gelebilmiş buldum. Gülseren'e kaldır kızım şu viski bardağını önümden, midem bulanıyor. İçer görünmek zorunda kaldım dedi. Sonra bana döndü. Bak oğlum Emre, önümüzdeki aylarda memurluktan ayrılıp ticaret hayatına atılacaksın. Gerçi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okumuşsun. Ama senin öğrendiğin kurallar bizim yaptığımız ticarette işine yaramaz. Bunca yıllık deneyimlerime sığınarak sana birinci dersi vereyim. Bir işin bir çıkarın olmadan kimseye 10 para ödünç vermeyeceksin. En aziz okul arkadaşın bile olsa. Gülseren babasının sözünü kesti. Ama böylesi de çok insafsızca olmaz mı baba? Aslına bakarsan ticaret bizim yaptığımız iş, toptan insafsızlığa dayanır. Düzen bu, ne yaparsın? Peki Zehra ablamın hasta kocasına yardım ettik, dükkan bile açtık. Sözüne dikkat etsene Gülseren, hastaya yardım ettik diyorsun. Evet, yakınımız bir hastaya yardım boynumuzun borcudur. Zehra da kızımız sayılır, abla diyorsun baksana. Ben tüccarın tüccara yardımından söz ediyorum. Al şu bizim Sadi'yi, okuldan beri budaladır. Niye yardım etmiyorum? Kendisine yardım etmek için, nasıl mı? Çıkarıp 200 bin lira versem onu da batıracak. Üstelik elindeki apartman da gidecek. Sadi'nin yeteneği bu 5 kat apartmanın bir katında oturup geri kalan 4 katını kiraya vererek geçinip gitmektir. Varsa apartmanının altında bir dükkanı, oturur orada tütüncülük, bakkallık yapar. Şimdi sırası geldi de konuşalım. Sizin plastik fabrikası için neden yatırım yapıyorum? Senin yeşil gözüne, Emre'nin kara gözüne mi? Yoksa bizim boş gezenin boş kalfası Uğur'un hatırına mı? Ne derim? Al oğlum Emre, Gülseren'e ne haliniz varsa görün derim. Ama iş öyle değil. Plastik yatırımında iş var 1. Emre'nin kafası çalışıyor 2. Benim yapacağım bu yatırımla param işleyecek 3. Daha birçok neden var. Bak, Emre işi hemen kavradı. En eski memurumuzun, en güvendiğimiz memurumuzun oğlunu, mühendis Cahit'i de buldu geldi. Benim birçok işletmemin yanında plastik işletmesini yürütebilecek bu gençler benim paramı da işletecek. Belki Uğur işe sarılır da adam olur. Dikkatle izliyorum. Emre onu yaka paça sürüklüyor. İş adamıyım ben. İş yapabileceklerle işbirliği yaparım. Telefon Hamdi Bey'in konuşmasını kesmişti. Söylediklerini düşündüm kaldım. Telefona Gülseren karşılık veriyordu.
Efendim? Buyur amcacığım.
Hamdi Bey seslendi. Hidayet mi? Söyle aşağıya insin yemeğe. Bu sırada salona Ahter Hanım girdi. Kocasının sözünü tamamladı.
Sevdiği yemekler var.
Gülseren konuşmasını bitirip telefonu kapadı. Amcam Emre'lerden telefon ediyor. Albayımla biz çilingir sofrasını kurduk, rakı içiyoruz. Emre'yi de al gel, sonra arabanla beni eve götürürsün diyor.
Annesi Gülseren'e, seni de uçurduk demek kızım, kaldık babanla baş başa diye söylendi.
Hamdi Bey öfkelendi. Ya şu bizim birader de herkesi vakitli vakitsiz rahatsız eder.
Söze karıştım, rica ederim, hiç rahatsızlık mı olur? Babam da emekli olduğundan hep yalnızlıktan şikayet eder. Dost ahbap kendisini arayınca çok sevinir. Allah bilir Hidayet Bey'i zorla alıkoymuştur.
Emre haklı dedi Ahder Hanım. Hidayet de yalnız sıkılıyor. Her gece kulüp, her gece mason toplantısı olmaz ya.
Şimdi albayımızı buldu ya, karşılığını verdi Hamdi Bey. Bıktırıncaya dek yakasını bırakmaz.
Siz de buyursanız hep birlikte gitsek önerisinde bulundum. Ahder Hanım hemen kabul ediyordu ama kocası karşı çıktı.
Aman olmaz. Bir başka gece biz de gideriz. Şimdi Hidayet rakı içiyor ya, albaya harp tarihi dersi vermeye kalkışır, dayanamam.
Hepimiz kahkahayı bastık. Gülseren, bir dakika Emre, şimdi geliyorum. Yukarı çıkıp ineceğim. Amcam civcivlerine susam su vermemi söyledi.
Hamdi Bey bir la havle çekti. Bak oğlum Emre, artık aileden sayılırsın. Bizim Hidayet'in bütün koleksiyon merakını anlarım da şu civciv besleme hastalığını bir türlü anlayamam. Öğren işte.
Gördüm civcivlerini, biliyorum.
Tabak koleksiyonunu da gördün mü?
Hayır.
Tabakları için ayrı kilitli bir odası vardır. Çekoslovakya'dan Çin'e, oradan dön geriye İtalya'ya dek dolaşıp topladığı tabaklar milyon değerinde. Bir gün göstersin. Gülseren bazı çeyizim için amcacığım bir takımını diye asılıyor mahsus. Ama bizimkisi hiç de yanaşmıyor vermeye. Koleksiyon bozulur. Sen beğendiğin takımı beğendiğin mağazadan ayırt. Parasını gel benden al diyor. Yahu bütün İzmir'in kızlarını gelin eder elindeki tabaklarla. Turşu kurmak gibi bir şey. Hem turşuyu kurarsın sırası gelince yemek için. Bu ne işe yarar?
Ahder Hanım, bir insanın çoluk çocuğu olmazsa işte böyle olur. Evin içinde kurt köpeği beslemediğine şükredelim. Civcivler rezilliği büyük değil. Bizde kabahat vaktiyle Hidayet'i evlendirmek için direnmedik diye söylendi.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 199.